Mavi Vatan.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben İpek Önder. Bu haftada yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı sizlerle paylaşalım. Telefon numaramız +90 312 463 34 21. Bizleri turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Dünyamızı tehdit eden küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği etkileri ve insan kaynaklı çevresel kirlilik, Marmara'da müsilaj, Akdeniz, Ege ve Marmara'da oluşan hortumlar, yüksek hava sıcaklıkları, sıcaklık değişimine bağlı deniz canlılarındaki değişim gibi sonuçları da beraberinde getiriyor. Sera gazındaki artış ve küresel ısınma sonucu yaşanan iklim değişikliği tüm dünyada önemli bir endişe kaynağı. Bu sorunlarla boğuşan günümüz dünyası, lojistikte inovasyon ve yeni trendlere odaklanarak sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik kavramlarını önemli bir çözüm stratejisi olarak görüyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Mavi Batı'nın önemli bir bölümü olan denizcilik endüstrisinin geleceğini ve bu alanda yeşil dönüşüm çalışmalarını Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Kural ile konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere de değineceğiz. Stüdyomuzda Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
Teşekkürler İpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Mavi Vatan'da geçen hafta hangi gelişmeleri yaşadık? Hemen sözü size bırakalım.
Evet, gene Mavi Vatan dendiği zaman ilk önce Batı komşumuz, Ege komşumuz ve Doğu Akdeniz'de deniz etki alanlarıyla ilgili zaman zaman sorun yaşadığımız komşumuz Yunanistan akla geliyor. Önce Yunanistan'la başlayalım. Yunanistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı. Daha önce biliyorsunuz 6 Şubat'ta Asrın felaketinden sonra Türkiye'deki hem arama kurtarma çalışmalarına hem de yardım desteklerine en fazla ya da en erken koşan ülkelerden birisi Yunanistan olmuştu. Gene burada stüdyoda Yunanistan'ın yapmış olduğu desteklerden bahsetmiştik. Atina Belediyesi'nin ve Selanik Belediyesi'nin vesaire oradaki insanların katılımından bahsetmiştik. İşte Atina'da Attika bölgesinde 250 ton insani yardım malzemesi toplanmış ve Türkiye'ye gönderiliyor. Bu tırlarla gelenler İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmışlar. Bununla ilgili bir gelişmeydi bu. Komşumuza bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir diğeri gene Yunanistan'la ilgili. Atina silahlanmada Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bıraktı diyor. Şimdi özellikle NATO'da son olarak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO ülkelerinin geçen yıl yapmış olduğu savunma harcamalarının kalem kalem dökmüş. Buna göre de bir sıralama yapmış. Hatta şöyle söyleyeyim 2021 yılında NATO'nun harcamaları 1.15 trilyon yani 1 trilyon 150 milyar iken geçen yıl 2022'de 1.17 trilyon dolar yani 1 trilyon 170 milyar dolara çıkmış. Şimdi çok büyük bir artış yok burada görüldüğü gibi. Ben biliyorum Amerikan savunma harcaması geçen yıl mesela önceki yıla göre bayağı artış kaydetmişti. Yoksa bu Avrupa Birliği ülkeleri söylüyorlardı özellikle NATO ülkeleri bir savunma harcamamızı yükselteceğiz falan diyorlardı. Geçen yıl Avrupa'nın sınırında savaş çıktı ama çok da harcamış ya da çok da fazla ilave ettiklerini görmüyoruz. Ama bunun istisnaları var işte bunlardan birisi Yunanistan'mış. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına rağmen NATO'da savunma harcamalarında gayri safi yurt dışı hasılada %2'sine yükseltilmesi hedefine sadece 7 ülke yakaladı diyor. Bu 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin de isteğiyle NATO zirvesinde her NATO ülkesinin savunma harcamasını gayri safi yurt içi hasılasının %2'sine yükseltmesi istenmişti. Beklenip duruyor ama buna mesela Almanya gibi ülkeler filan çok da çabuk yanaşmıyorlar. İşte bu savaştan sonra tamam filan dediler ama gene gördüğümüz kadarıyla geçen yıl Amerika, İngiltere, Polonya, Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Estonya bunlar bu %2'yi geçmiş ama işlerinde en ilgi çekici olan Ege komşumuz Yunanistan. Çünkü Yunanistan 2021'de gayri safi yurt içi hasılasının %3.70'ini savunma harcamalarına ayırmış. Geçen yılda bu 3.54 olmuş. Yani geçen yılda demek ki savaşın olumsuz etkileri var. O sebeple olmuş. Bu söylediğim yıllar 2021'de, 2022'de, 2021 biliyorsunuz pandeminin etkisiyleydi. Pandemiye rağmen silahlanmaya devam etmişti. Geçen yıl da öyle. Türkiye %2 hedefine bile ulaşabilmiş değil. Mesela 2021'de %1.61'di. Geçen yılda %1.37. Yani Türkiye silahlanmada NATO'nun isteklerini karşılayamıyor. Yani bir taraftan burada sevgili izleyicilerimle paylaşıyorum. Türkiye savunma sanayinde şu kadar ilerledi diyoruz ama savunma harcamasına o kadar da çok pay ayırmadığını özellikle altını çizmek istiyorum. İşte bunlarla ilgiliymiş. Yunanistan her şeye rağmen silahlanmaya devam ediyor. Bunu bilmemiz lazım. Altını bir çiziyorum onun. Şimdi Yunanistan demişken, Yunanistan Türkiye'deki az önce de söylemiş olduğum savunma sanayindeki gelişmelerden son derece rahatsız. Hele bu TCG Anadolu dediğimiz, yani çok maksatlı amfibi hücum gemisi, bazıları bunu uçak gemisine de benzetiyor. Yani dikine havalanabilen uçaklar için gerçekten uçak gemisi olarak da kullanılabilir. Şimdi bu gene Yunan medyasında ses getirmeye devam ediyor. Yunanistan'ın korkulu rüyası halinde. Bazıları diyor ki Ege'de bu işe yaramaz diyor. Bazıları ise Ege'de olmasa bile Doğu Akdeniz'de Yunanistan için korkulu rüyadır diyor. Bir başkası gene Türkiye'de savunma sanayi firmaları sadece daha önceden devlet destekli olarak kurulanlar değil, yani Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'na bağlı olan işte Aselsan, Havelsan vesaire gibi, TAY gibileri değil, onun dışında da biliyorsunuz özel sektörde büyük atılım yapmıştı. Bunlardan birisi de Bayraktar, işte bu şeylerini biliyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını. Oradan biliyoruz. Bunun gibi bir FNSS firmasınca hazırlanan veyahut da onun tarafından tasarlanan zırhlı afivik muharebe araçları var. Bunlar da silahlı kuvvetlere teslim edilmeye başladı. Yani bunlar zırhlı ama aynı zamanda suda da gidebiliyor. Zaten TCG Anadolu dediğimiz bu çok maksatlı amfibi hücum gemisi de bunları gene alıp taşıyabilecek özelliklerdi. Başka neler diye var diye bakıyoruz. Yunanistan'da bir çalışma yapılmış. Son 20 yıldaki 10 büyük orman yangını ile ilgili yaklaşık 3 milyon dönüm zarar görmüş bundan. 10 yıldan beri, yani 2003-2022 döneminde 10 büyük yangında 2 milyon 800 bin dönümün üzerinde alanın etkilendiği belirtiliyor. Gün başına yanan alan kriteri analizinde sırayla 10 büyük yangının yayılma hızı son derece büyük olduğu kaydedilmiş. Günde 250 bin dönüm alanının zarar görmesi nedeniyle en hızlı yayılan yangının ise 2007'de Arkadya'da çıkan bir yangın olduğu söyleniyor. En büyük 10 yangından 6'sının Mora Yarımadası'nda gerçekleştiğine dikkat çekiliyor. Yani bu Mora Yarımadası Yunanistan'ın güneyindeki şeyle İyon Denizi ile Ege arasındaki yarımada. Başka Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Mart Yunanistan'ın bağımsızlık bayramı üzerine göndermiş olduğu bir mesaj var. Bu dostluk mesajı. Şimdi ben parantez açayım. Aslında bağımsızlık savaşı diyoruz Yunanistan'ın. Kimden bağımsızlığı kazandığını herhalde biliyorsunuz. Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama gene de söyleyeyim. 1829 yılında Osmanlı Devleti'nden koparak özellikle batılı ülkelerin desteğiyle ve tabii ki Çarlık Rusyası'nın desteğiyle kurulmuş olan Yunanistan, onların bağımsızlık günü 24 Mart. Bunu belirteyim ama biz siz bizden ayrıldınız, işte ihanet içinde oldunuz falan demeden son derece insani bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanı onların bağımsızlık bayramını kutlamış. Bu kutlamada Yunan basınında büyük bir destek görüyor. Birçok gazete bunu manşetlerine taşımışlar. Yani Katimerin'den Tovima'ya kadar ve orada hem deprem meselesiyle biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Dendias, bizim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte Hatay bölgesini gezmişti. Hem Başbakan Mitsotakis'in vermiş olduğu mesajlar, sonra gene karşılıklı güzel ifadeler ve son olarak Cumhurbaşkanı da bu kutlama mesajıyla birlikte Yunanistan adeta Yunan kamuoyu mest olmuş durumda. Dolayısıyla Türk-Yunan uzlaşmazlığı çözülebilir diye bazı umutlar var. Biz de diliyoruz ama burada zaman zaman sizlerle paylaşmıştık. Gelecekte gene paylaşacağız. Bana göre iki ülkenin de özellikle Ege ve Doğu Akdeniz konusundaki uzlaşmaz tutumlarında en az birinin parametre değişikliği yapması lazım. Neyse bunu geçiyorum. Ama bir jest olmuş. Başka Amerikan Senatosu'nda Türkiye tartışması. Bu da gene Yunanistan'la ilgili. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin 2024 affedersiniz mali yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşme yapılırken Türkiye gündeme bomba gibi düşüyor. Çünkü burada Rum-Yunan lobisinin özellikle bu lobinin etkisiyle ileri çıkan Amerikalı senatör Bob Menendez var. Bu Bob Menendez konuşmalarında Türkiye'ye karşı açıklamalar yapıyor ve F-16 satışına izin verilmemesi gerektiğini söylüyor. Bunu da gerekçe olarak da insan hakları, Yunanistan'la ilişkiler, yani kötü ilişkiler, NATO'nun genişlemesi gibi konularda Türkiye'yi eleştirmiş. Yani bu Finlandiya ve İsveç konusunda Türkiye'nin şartları vardı ya o. Böyle bir ülkeye ne denir sorusunu soruyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Türkiye için zorlu bir müttefik nitelemesinde bulunuyor. Bunun üzerine Menendez, gerçek şu ki böyle bir ülkenin F-16'ları hak eden bir ülke olduğunu da düşünmüyorum diyor. Bu Rum-Yunan lobisi bu şekilde Türkiye'nin aleyhinde esmeye devam edecek. Bunu maalesef böyle kabul edelim. Amerika'nın korkulu rüyası gerçek oldu diyor. Şimdi Mavi Vatan'ın kuzeyi yahut da kuzeyimizdeki Mavi Vatan Karadeniz'e tekrar dönelim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz burada o bölgede Karadeniz'de uçan Amerika'nın insansız hava aracının çeşitli manevralarla Rus uçakları tarafından düşürüldüğünden bahsetmiştik. Düştüğü yerde Ukrayna sularının güneyindeydi, Karadeniz'in batısında. İşte bununla ilgili gelişme var. Çünkü burada Amerikan ordusuna ait bu MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracının Rus savaşçıları arasında düşürdüğünü söylemiştik. Rusya'nın buna ulaştığını bildiren mesajlar var. Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Karadeniz'de yaşanan bu gerilimin ardından düşen SİHA ile ilgili açık çalışmaların başladığını belirtmiş. Açıkçası bizim dışımızda kimsenin eline geçmesini istemiyoruz demişlerdi. Çünkü burada hem bu cihazın yahut da ne diyeyim insansız hava aracıyla ilgili özellikler Rusya tarafından alınacak. Ayrıca da hangi alanda istihbarat yaptıkları kabul edilip yahut da öğrenilebilir diye endişeleri vardı. Ama bu devam ediyor. Eğer Rusya'nın eline geçerse Amerika için önemli bir kayıp olacaktır. Başkası Çin ile Amerika arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği. Çin ile Amerika'nın arası her geçen gün biraz daha geriliyor. Daha doğrusu Çin, benim daha yeni yazdığım ve bugün Global Strateji adlı yeni bir İngilizce düşünce enstitüsünde yayınlanan bir yazım vardı. Orada söylediğim gibi yeni küresel düzen kurucu Çin diyerekten, orada da bahsetmiş olduğum gibi Çin artık her alanda Amerika'nın karşısına çıkmaya başladı. Yani geçenlerde Suudi Arabistan ve İran arasındaki ilişkileri düzelterek müthiş bir çıkış yapmıştı. Gene onunla birlikte Ukrayna'daki çözüm için 12 maddelik bir çözüm önerisi getirmişti. Bunu da geçen hafta gene Rus Devlet Başkanı Putin'i ziyaretinde orada da büyük ölçüde bunun üzerine anlaştılar. Şimdi Amerika orada da köşeye sıkışmıştı. Sadece böyle diplomatik alanda değil, fiili olarak işte Güney Çin Denizi gibi, Spratly Adaları gibi Çin'in iddia ettiği deniz egemenlik hatta deniz yetki alanlarının sahası olarak ilan ettiği yerlerdeki, iddia ettiği yerlerdeki konularda Japonya ile yahut da o bölgedeki uzak doğu ülkelerle yaşadığı sorunlarda Amerika'nın dahil olması üzerine orada yaşamış olduğu gerilimler var. Mesela bir Amerikan gemisi Çin sularına girmiş. Çin gemileri bu gemiyi denizcilik tabirinde sürerek uzaklaştırma deriz biz. Uzaklaştırdıklarını söylüyor. Amerika ise gerekli şeyleri yaptı, çalışmaları yaptı ve uluslararası sulardaki çalışmasından sonra ayrıldı diyor. Ama buradaki olay devam ediyor. Tayvan'la ilgili olay da devam ediyor. Fazla uzatmayacağım. Yeri geldiğinde bu konulara değiniriz. Pakistan'ın ilk yardım gemisi Mersin'e geldi diyor. Dost ve kardeş ülke Pakistan'da gene Türkiye'ye bu asrın felaketinde en büyük manevi ve maddi desteği vermeye çalışan ülkelerden bir tanesiydi. 21 Mart'ta Mersin Limanı'na gelmiş bu Pakistan'ın depremzeler için göndermiş olduğu 1.000 tonluk yardım. Biraz önce ne demiştim? Şeyde 250 ton demiştik değil mi?
Yunanistan
Yunanistan için.
yardım gemisi.
Buradan ise 1.000 tonluk bir yardım gemiyle geliyor, onu söyleyebiliriz. Ve tabii ki dost ve kardeş ülke Pakistan'a da bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Son olarak gene bir uzak doğudan bir şey daha söyleyelim. Kuzey Kore ile ilgili. Kuzey Kore bu yılın başından itibaren akıl almaz bir süratle balistik füzeler ateşlemeye devam ediyor. Yani bu füzeler çeşitli mesafelere ulaşıyor, belki istediklerine değil ama eğer bunlar nükleer başlıklıysa denizin dibine düştüğünde bu defa özellikle Japonya'nın ve Güney Kore'nin endişeleri var. Bunlar nükleer tsunami yapabilir diye endişeleri var. Bunlar da var diyelim. Bu da işte yani Japonya'nın ve Güney Kore'nin mavi vatanlarında ciddi bir şekilde hissettikleri tehditlerle ilgiliydi diyelim ve Mavi Vatan'ın benimle ilgili bölümünü burada
Evet.
sonlandıralım.
Geride bıraktığım haftanın Mavi Vatan'da öne çıkan başlıkları böyleydi. Şimdi kısaca soluklanacağız. Denizcilik sektöründe yeşil dönüşüm ne anlama geliyor? İşte bu sorunun yanıtını arayacağız. Telefon hattımızda Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Murat Koray bizlerle birlikte. Sayın Koray, hoş geldiniz efendim Mavi Vatan'a.
Efendim iyi günler diliyorum. TRT Radyo ve Televizyon Kurumu nezdinde sizlere saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Değerli dinleyicilerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Murat Hocam merhaba, hoş geldiniz, nasılsınız?
Sağ olun efendim, tabii Mavi Vatan bizim canımız, Mavi Vatan'ın yeşil boyutu da var, o da Mavi Vatan'a çok önemli bir katkı sağlıyor. Bu anlamda da düşüncelerimi açıklama fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Rica ederim, Mavi Vatan'ın özellikle deniz ticaret sektörüne çok sayıda deniz adamı yetiştiren Piri Reis Üniversitesi'nde biz de buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Hocam.
Sağ olun.
Denizlerde yeşil dönüşüm denildiğinde ne anlamalıyız? güzel bir yazınız var. Deniz Ticaret Ulusu'nun dergisinde yazmışsınız. Oradan gördüm ben de bunu. Ama sizden dinleyelim bunu. Denizlerde yeşil dönüşüm denildiğinde ne anlıyoruz?
Sağ olun efendim. Biz Pew Research Üniversitesi olarak yeşil teknolojileri, yeşil gemileri ve yeşil tersanelere çok önem veriyoruz ve bu konuda da çok ciddi projelerimiz var. Dünya çapında da yaptığımız yayınlar var. Evet, Deniz Ticaret Odası'nda da bir makale yayınladık buyurduğunuz gibi. Şimdi bu neden kaynaklandı? Dünya önemli bir endüstriyel devrime doğru gidiyor. Nasıl 1900'lerde buharlı gemilerden de geçiş oldu. Şimdi artık günümüzde de özellikle 2035'lerden itibaren hızla ilerleyecek şekilde yeşil teknolojiler artık hayatımıza girecek. Tabii bu yeşil teknolojilere hazırlık yapan, endüstrisini buna göre geliştiren devletler kalkınacak. Diğerleri ise rekabette geri kalacaklar. O yüzden bunları düşünerek mavi vatanımızı düşündüğümüz gibi önümüzdeki 50 yıllık, 100 yıllık spektrumda nasıl bir stratejik planlama yapılması lazım? Bu konu hakkında düşündüğümüz zaman aklımıza ilk gelen yeşil teknolojiler oldu. Şimdi yeşil teknolojiler nereden çıktı? Yeşil teknolojiler önce çevre kirliliğinden ortaya çıktı. Ancak yeşil sadece çevre kirliliğinden ibaret değildir. Ama ben temel olarak şunu söyleyebilirim. Dünyada yaklaşık 2020 verilerine göre Birleşmiş Milletler'in 40 milyar tonluk bir karbondioksit salınımı var. Biraz önce de bahsettiniz. Yani orman yangınlarından tutun da birçok fabrikaların, tesislerin çevreyi kirletmesi meselesi var. Ama peki o zaman neden denize odaklanıyoruz? Şimdi denize baktığımız zaman dünyadaki taşınan malları taşıyan, üretilen malları taşıyan deniz ticaretine ilişkin gemiler 1.2 milyar ton karbondioksit salıyorlar yılda. Bu çok büyük bir rakam. Yani dünyanın 40'ta biri büyüklüğünde bir ülke düşünelim. Bunun tüm dünyayı defalarca gezdiğini varsayalım. İşte bu gezici kirlilik özellikle limanları çok ciddi bir şekilde tehdit altına alıyor. Tabii şimdi teknoloji nereye doğru gidiyor? Sıfır emisyon ve sıfır atık hedefine doğru gidiyor. Bu başlangıçta kolay değil. Ancak 2070'li yıllara doğru bu hedeflerin karşılanması oldukça mümkün. Şimdi sıfır emisyon için sadece mevcut günümüzdeki makinalarla bir verimlilik sağlamak söz konusu değil. O yüzden yeni teknolojilerle bir takım dönüşümler gerekiyor. Dolayısıyla biz sadece gemilerimizi dönüştürmemiz bir anlam ifade etmeyecek. Özellikle bu gemileri yeşil hale getirecek tersanelerin de yapılanması ve bu yapılanmada tersanelerin de sıfır atık ve sıfır emisyon üretecek şekilde ve endüstri 4.0 en azından mümkünse 5.0 kapasitesinde tekrar reorganize olması gerekiyor.
Peki şimdi şöyle söyleyeyim, yani biliyorsunuz ne derler, aslan yatağından belli olur derler ya, bunu sadece kendi odamız veya kendi evimiz olarak düşünmememiz lazım derim ben öğrencilerime de. Aynı zamanda kendi sokağımız, kendi mahallemiz, kendi şehrimiz, kendi ülkemiz, yeryüzü, hatta uzay bile diye olarak düşünürüm. Yani şu an ama insanoğlu öyle bir hale geldi ki sadece kendi odasını değil, evini, sokağını, şehrini, ülkesini, kıtasını, yer küreyi ve hatta son zamanlarda uzayı bile kirletir hale geldi. Dolayısıyla normalde yeşil dönüşüm dediğimizde aslında kül olarak düşündüğümüzde dünyanın daha yaşanılabilir bir doğal ortama tekrar sahip olması diye düşünebiliriz herhalde. Tabii ki sizinki bu denizlerde bunu nasıl yaparız? Dünyanın da %70-71'i denizlerle çevrili. Dolayısıyla sizin işiniz çok daha zor. Gene bu denizlerde yeşil dönüşüm demişken onun devamında ikinci soruyu da sorayım size. Gemi inşaat sektöründe yeşil dönüşümden kasıt nedir? Bunu açıklar mısınız sevgili dinleyicilere?
Evet hocam, açıklayabilirim. Şimdi bir numaralı aklınıza gelecek ilk şey yeni inşaada sıfır emisyon ve sıfır atık hedefi. Ben buna bir de kendi
yani ekledim. Şeyi biraz daha açıklayalım. Sıfır emisyon derken yani
evet, şöyle,
çıkacak olan egzoz gazındaki
karbondioksit, kükürt dioksit ya da nitrojen oksit gibi çevreyi kirletici gazlar yayıyorlar. Gemiler veya tesisler. Dolayısıyla ortaya bir atık ısı çıkıyor. Bu ısı enerjiye döndürülemeden kayba uğruyor. Örneğin mesela bugünkü gemilerin kullandığı dizel makinelerin verimliliği %30'u aşamıyor. Yani bu teknolojik bir şey. Ama şimdi gelecekte hidrojen gibi ya da metanol gibi, amonyak gibi çok farklı alternatif yakıtlar ya da hibrit olarak kullanılacak yakıtlar söz konusu. Bazı gemiler için bataryalı tahrik sistemleri söz konusu. Bizim denizaltılarda kullandığımız gibi. Dolayısıyla şimdi burada
ama gemilerin... ama denizaltılar o bataryaları doldurmak için gene dizel kullanıyor.
Evet efendim. Şimdi o dizel makinelerin de bugün dual yakıtlı olanları var. Bizim yaptığımız bir proje var şu anda üzerinde çalıştığımız. Deniz suyundan hidrojen üreten bir sistem. Kendimiz patenti bizde olmak üzere böyle bir sistem geliştirdik. Dolayısıyla bu sistemi örneğin LNG yakıt yakan bir makinayla çalıştırdığımız, katıştırdığımız zaman hiç depolamaya dahi gerek olmadan Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün yayınladığı standartların çok üzerinde verimlilik elde ediyoruz. Emisyonları azaltıyoruz. Aynı zamanda da geminin enerji yönetimi açısından enerji verimliliğini de arttırıyor. Yani dolayısıyla biz bugün bile neredeyse bu yaptığımız projelerle 2050 kriterlerin üzerine çıkmayı başardık. Yaptığımız gemi tasarımları olsun, içine koyacağımız alternatif donanımlar olsun, bunlar da geleceğin gemileri üzerinde çalışıyoruz. Ama bu böyle bir üniversitenin veya işte bir iş adamı, bir melek yatırımcıyla karşılanacak şeyler değil. Dediğim gibi şöyle olarak üzerinde durulması gereken bir husus. Örneğin Norveç ve Kuzey ülkeleri öyle bir yapılanmaya gidiyorlar ki denizcilikle ilgili tüm kurumları yeşil üzerine entegre edip tüm kurumlarıyla birlikte bu işin altından kalkmaya çalışıyorlar. Çünkü takdir edersiniz ki yeni teknolojilerin başlangıç maliyetleri normal konvansiyonel sistemlere göre daha pahalı. Şimdi denizcilik öyle volatilitesi yüksek, öyle kırılgan bir piyasa ki rekabet konusunda armatörlerin çok ciddi endişe duyduğu ve riskli bir piyasa. Şimdi böyle bir piyasaya yüksek maliyetli bir gemiyle girmek tabii doğal olarak ürkütücü. Dolayısıyla tüm dünya ne yapıyor bunlar için? Yeşil fonlar yaratıyorlar veya devletlerin garantörlüğü ya da teşviklerini ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bu sadece bir girişimcinin yapabileceği bir şey değil. Kurumsal olarak tüm ülkenin böyle bir stratejik planlamayla bir arada olması gereken bir konu. Şimdi ben konuyu biraz açmak istiyorum. Kendi belirlediğim 34 kriter var yeşil teknolojilerle ilgili. Fakat dünyaya baktım. Acaba yeşil standart var mı? Mesela aslan yatağından belli olur dediniz. Bizim üniversitemiz Amerika'nın BREEAM ödülünü almış. Türkiye'deki en çevreci binalardan birine sahip. Bu şekilde kodlanmış, sertifiye edilmiş bir bina var da acaba dünyada böyle bir sertifiye edilmiş gemi var mı? Buna baktığımız zaman maalesef standart bir yeşil gemi veya yeşil tersane yok. Şimdi neler var? Mesela Clean adı altında gemiler var. Smart adı altında gemiler var. Bunlar bazı benim düşündüğüm gibi 34 kriterli bir alanı değil, spesifik alanlarda verimlilik sağlayacak iyileştirmeler yapılmış şekilde. O yüzden biz yola çıkarken bu yaptığımız projelerde iki hususu göz önüne aldık. Birincisi, KLAS kuruluşları, dünyada saygın KLAS kuruluşları var, 12 adet. Ajax üyesi. Maalesef Türk Loydu'yla da çalışmak çok istiyoruz. Onun da bu sürece katılması lazım. Ama henüz Ajax üyesi olmadığı için, bu da uluslararası bir ticarete konu olan gemiler ya da tersaneler olduğu için, öncelikle Türk Loydu da olsa bir uluslararası saygınlığı olan bir KLAS kuruluşunun sertifiye etmesi çok önemli. O yüzden biz örneğin Büro Veritas'la çalıştık bu konuları. Ve bu üzerine çalıştığımız kriterlerin KLAS kuruluşunun tarafından da kabul görüp sertifiye olacak şekilde standartlar geliştiriyoruz. Aynı zamanda bunlar da yetmiyor. Geliştirdiğimiz ürünlerin de nasıl bir uçağa bir altimetre bile koyamazsanız, aynı gemilere de belli sertifikasyona uğramamış, güvenilirliği olmayan yeni bir teknolojiyi koyamazsınız. O yüzden dünyada bu işleri yapan ciddi kurumlara da üretilen her ürünün sertifiye edilerek bir uluslararası standart geliştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun için de Türkiye'nin gerek Uluslararası Denizcilik Örgütü nezdinde gerekse diğer uluslararası meslek örgütleriyle bir işbirliğine girilmesi gerekiyor. Örneğin mesela Japonya bu konuda çok iyi çalışıyor. Uluslararası Limanlar Birliği bu konuda çok ciddi kriterler geliştirmiş durumda. Uluslararası Armatörler Birliği aynı şekilde. Gemi İnşaat ve Donatım İmalatçıları Avrupa'nın. Bunlar şu anda Türkiye'den çok daha örgütlü çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim de bu süreçleri kaçırmamamız gerekiyor. Ve bu bahsettiğim örneğin mesela siber güvenlik, malumattan da ilgilendiren bir şey. Teknolojik olarak da artık insansız gemilere doğru gidiliyor. Bu da bir yeşil kavramı içerisinde.
Siber güvenliği de gene yeşil dönüşüme mi sokuyoruz?
Tabii efendim, bunlar da sokuluyor. Çünkü gelecekte tamamen insansız gemiler olacak. Ve bu insansız gemiler kendi arasında birbiriyle konuşabilen cihaz sistemler olacak. Bunların güvenilirliği olacak. Hatta kendi bakımını yapabilen...
Hocam araya gireyim gene. Ne kadar bir süre sonra bu insansız olacak gemiler?
Bahsettiğimiz bu teknolojilerin bir kısmı zaten şu anda hayata geçmek üzere. Bir kısmı üzerinde çalışılıyor. Henüz daha standartlaşmamış durumda. Şimdi benim öngörüm 2034-35 yıllarda artık biz bu gemileri piyasada çok göreceğiz. Şahsen üniversite olarak bizim de yaptığımız bir proje var. Bunu da bugün eğer bir melek yatırımcı gerekli parayı getirdiği takdirde en geç 5 sene içerisinde bu gemiyi yüzdürebilecek her türlü donanıma sahibiz. Şimdi burada tabii yeşil denince aklımıza enerjinin depolanması da gelmeli. Gemide çok fazla ısı üretimi oluyor. Bu ısının depolanması söz konusu. Dediğim gibi deniz suyunda hidrojen üretmek varken neden gereksiz bir enerji alternatif kaynaklara gidilsin? Bunun için tabii rüzgar, güneş gibi alternatif kaynaklar da destek olacaktır. Ve en önemlisi gemilerde bu enerjinin depolanarak defalarca üretilen enerjinin kullanılmasının sağlanmasına enerji yönetim sistemi deniyor. İşte buna yapay zeka da konuyor. İşte bu siber güvenlik ya da işte otomasyon ve dijitalizasyon. Bu kavramlar neden yeşilin konusu oluyor? İşte bu nedenle bu tip sistemleri kullanabilmek için.
Anladım.
En önemli konulardan bir tanesi biyoçeşitlilik. Dolayısıyla hava kalitesi, su kalitesi, deniz suyu da verilen atıklar, dolayısıyla bir çöp ve gürültü yönetimi, bunlar çevresel olarak çok önemli.
Tabii Murat Hocam, Murat Hocam, sürenin gene sonuna yaklaştık. 2 dakikamız kaldı. Bu küresel çapta yeşil dönüşüme öncülük eden gemi inşa sektörleri, ülkeleri hangileridir? Biraz önce bir örnek verdiniz. Norveç dediniz, Japonya dediniz. Mesela büyük tonajlı gemileri yapan, büyük böyle petrol tankerlerini yapan Çin gibi, Güney Kore gibi, hatta Japonya gibi o ülkelerdeki bu tip gelişmeler nasıl? Kısaca ondan da bir bilgi verir misiniz?
Tabii efendim. Malumunuz Çin dünya gemi arzının %95'ini sağlıyor. Ama Çin yapıyor demek iddialı olur. Biz her bir teknolojik sistemin ya da yüksek teknoloji ürününe bir bayrak koysak o zaman dünya bayraklarını Çin gemilerinin üzerinde görebiliriz. Bunlar da tabii İngiliz, Amerikan, Alman, Fransız, Norveç teknolojilerini de burada bu sefer görebileceğiz. Ama diğer türlü yüzeysel baktığımız zaman hepsini Çin yapıyor. Çin bayrakları gibi gözüküyor. Tabii ki burada en ileri olanlar Japonya çok ileri derecede, Güney Kore çok ileri derecede yeşil dönüşüme katkı sağlıyor. Tabii ki Avrupa'daki özellikle kuzey ülkeleri bu DNV de buna aracılık ediyor. Detmos Keveritas. Dolayısıyla bunların yaptığı çok ciddi çalışmalar var. Amerika Devletleri'nde keza öyle. Yani bildiğimiz klasik aktörler aslında burada da öncü durumdalar. Çünkü çok büyük Ar-Ge yatırımları yapıyorlar. Biz de mesela üniversite olarak bir senedir, iki senedir, üç senedir neler neler yapıyoruz ama tabii bunun Ar-Ge için yatırımları, melek yatırımcı bulunması, Türkiye'deki mekanizma içerisinde bunları başarmak o kadar kolay olmuyor. O yüzden diyorum ki böyle iyi niyetli akademisyenler, mühendisler veya işte birkaç girişimci tersane dışında buna devlet olarak organize olmak lazım. İşte bunun modeli Green Shipping mekanizması Avrupa'da kurulmuş. Avrupa'da bunun fonları Green Bond'lar kurulmuş. Green Bond'lar da karşılayabiliyorsunuz. Ancak şunu da belirtmek isterim. Türkçe'ye henüz geçmedi. Green Washing diye de bir kavram var. Yani yeşille aldatmak. Yeşil teknoloji üretiyorum diyerek bir takım fonlar elde edip aslında yeşil olmayan şeyler yapmak. İşte bunu da önlemek için mutlaka uluslararası kuruluşların, bağımsız kuruluşların sertifiye etmesi gerekiyor. Bunlar olmadıkça bu bir dönem daha aldatma meselesi devam edebilir. Ama daha dünya şu anda çok doğru, düzgün bir noktaya doğru ilerliyor. O yüzden benim önerim Türkiye'de bir tersanelerin merging yaparak, birleşerek en az 200 dönümlük yeşil tersaneler yaparak panelli aynı üretimlerle Industry 5.0 üzerinden önce tersanelerimizin yeşillenmesi ve bunların da çok daha kısa sürede çevreye uyumlu bir üretim yapmaları gerekiyor. Evet. Şimdi yeşilden bir kastımız
hocam burada İpek Hanım
atık üretimidir.
İpek Hanım sabırsızlanıyor.
Neredeyse tamamı atık bertaraf testlerine geri döndürülerek sanayiye kazandırılabilir. Evet. O yüzden sıfır atık, sıfır emisyon ve son olarak diyen literatüre katmak istiyorum. Sıfır iş gücü. Yani insan eli değmeden yapılacak sistemler. Arz ediyorum. Varsa sorularınız cevaplamaya
hazırım. Hocam sorularımız var ama süre bitti. Çok teşekkür ederiz. İpek Hanım da sabırsızlandı.
Çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız için.
Şu hidrojen yakan motorunuzu merak ediyorum. Yapın da bunu buradan açıklayalım inşallah.
Bunu yaptık efendim. Sadece işte bu patent süreçleri ve fikri mülkiyet hakları sınav bir takım şeyler var. Gecikmeli durumlar var. Biz şu anda herhangi bir bilginin üzerine takmaya hazırız.
Evet, çok sağ olun hocam kıymetli bilgileriniz için. Bu hocam, sektörün hocam, yeşil dönüşüme uyumu hocam, oldukça uzun.
Hocam teşekkürler. Sürer. Çok selamlar arkadaşlarımıza.
Sağ olun. Sağ olun efendim. Saygılarımı sunuyorum.
Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Murat Koray telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz efendim sizlere de. Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteydik. Mavi Vatan'ın bu haftalık da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın. Mavi Vatan